Ayrım 9.
Böylesine bir şey pekender olarak olurdu ama olduğunda da sinsi bir zevk duyardım içimde. Duası bittikten sonra büyük annemin ve bana günaydın derdi. Öne doğru eğilerek birbirimizi selamlar ve sonunda masanın başına otururduk. İşte tam bu anda büyük babama bu sabah yeterli demeyi unuttun derdim. Sahi mi diye sorardı sinirli sinirli. Elbette ya, şöyle demen gerekirdi. İnancımı yeterince bir sevap say. Ama yeterli sözcüğünü unuttun. Bak şu işe diye bağırırdı suçlu bir tavırla göz kırparak. Daha sonra bir yolunu bulup bunun acısını çıkarırdı ama o zamana dek onun sıkıntısı karşısında eğlenip muzaffer bir tavırla otururdum. Bir gün büyük annem şakayla şöyle dedi. Herhalde Tanrı senin dualarını hep aynı şeyleri durmadan işitmekten bıkmıştır. Ne dedi hiddet dolu bir sesle. Ne söylenip duruyorsun? Tanrı ile konuşurken hiç yüreğinden gelen bir şey söylediğini işitmedim de. Büyük babam mosmor oldu. Tir tir titremeye başladı. Sandalyeden fırladı. Büyük annemin başına bir tabak fırlattı. Ve testere gıcırtısını andıran bir sesle bağırdı. Defol buradan ihtiyar cadı. Tanrı'nın yenilmez gücüne ilişkin öykülerinde her zaman onun acımasızlığını vurgulayan özel bir nokta bulurdu. Kimi zaman insanlar günah işlemişler ve boğulmuşlardı. Kimi zaman da başka günahkarlar yanmışlardı ve oturdukları kent yerle bir olmuştu. Tanrı onları hastalık ve açlıkla cezalandırmıştı. O her zaman dünyanın üstünde bir kılıç, günahkarlar için bir kamçıydı. Kemikli parmaklarını masanın kıyısına vurarak Tanrı'nın yasalarını çiğneyenler mahvolarak ve belaya düşerek cezalandırılacaklardır diye anlatırdı bana. Tanrı'nın bu denli acımasız olduğuna inanmak benim için zordu. Büyük babamın bütün bunları beni Tanrı'dan değil de kendisinden korkmam için uydurduğundan kuşkulanıyordum. Hiç çekinmeden sordum. Bütün bunları sırf sana itaat etmem için mi anlatıyorsun? Tabii, yoksa görürsün gününü. Ya büyük annem? O yaşlı budalanın söylediklerine kulak asma dedi sertçe. Küçüklüğünden beri aptal, cahil ve delidir o. Bir daha böyle önemli şeylerden söz etmeye başlarsa bunu hayatıyla ödeyecek. Söyle bakalım kaç türlü melek vardır? Bu sorusuna cevap verdikten sonra sordum. Peki memurlar nedir? Her şeyi bilmek istiyorsun değil mi dedi gözlerini yere indirerek. Dudaklarını ısırarak istemeye istemeye açıkladı. Bunun Tanrı ile hiçbir ilişkisi yok. Memurlar insandır. Bir memur yasalarla beslenir. Hiç durmadan onları yer. Yasalar nedir? Yasalar mı? Tıpkı alışkanlıklar gibidirler diye yanıtladı daha istekli ve neşeyle. Zeki gözlerini kırpıyor, bakışları insanın için deliyordu. İnsanlar bir arada yaşar ve aralarında anlaşmalar yaparlar. Söz gelimi şöyle derler. Böyle yapmak her şeyden daha iyi. Onun için bir geleneğimiz, bir kuralımız, bir yasamız olsun. Tıpkı çocukların sokakta bir oyun oynamaya başladıklarında kurallar ve nasıl oynayacakları üstüne anlaştıkları gibi. İşte üstünde anlaştıkları şey yasadır. Ya memurlar? Gelip de yasaları çiğneyen ve mesele çıkaran kimseler. Neden? Bu senin anlayamayacağın bir şeydir dedi kaşlarını çatarak. Sonra vaazını sürdürdü. Tanrı dünyaya ilişkin bütün işlerin üstündedir. İnsanlar başka. O başka şey ister. İnsanca olan her şey gidip gider. Her şeyin bir anda toz olması için Tanrı'nın bir içini çekmesi yeterlidir. Memurlar konusunda her şeyi öğrenmeyi istemen için yeterince nedenim var. Bu yüzden üsteledim. Yakov amca hep şöyle bir şarkı söyler. Parlak melekler Tanrı'nın hizmetkarlarıdır ama memurlar şeytanın köleleri. Büyük baba avucunun içiyle sakalını kaldırdı, ağzına soktu ve gözlerini yumdu. Yanakları titredi. Onun bıyık altından güldüğünü görebiliyordum. Senin bacaklarını yaşkanınkilerle bağlayıp ikinizi de ırmağa atmalıyım. Böyle şarkılar söylememeli. Sen de oturup onu dinlememelisin. Bunlar kafir şakaları, dinsizlerin, Tanrı'ya inanmayanların işidir. Bir an düşündükten sonra delice bakışlarını üstüme dikip alçak bir sesle ''Ah onlar ne muzurdurlar'' dedi. Tanrı insanların üstünde ortalığa korku saçan bir yere çıkartırken tıpkı büyük annem gibi onu ve sayısız azizi bütün işlerinin içine sokuyordu. Büyük annem insanlara karşı çok iyi ve onlara çok yakın olmalarına köylerden ve kasabalardan geçerken onların yaşantılarını etkilemelerine ve her zamanki gibi davranmalarına karşın Nikola, Yuri, Frol ve Lavru'dan başka aziz tanımıyor gibiydi. Büyük babamın azizlerinin hemen hepsi putları kıran, Roma imparatorları ile çarpışan, Bu yüzden işkence gören, diri diri yakılan ve derileri yüzülen din şehitleriydi. Kimi zaman büyük babam uykulu bir sesle şöyle derdi. Keşke Tanrı bu evi satmama yardımcı olsa da elime 500 ruble geçse o zaman Aziz Nikola için bir ayin yaptırırdım. Büyük annem güldü ve bana dönerek yaşlı budala dedi. Sanki Aziz Nikola'nın yapacak başka işi yoktu. Uzun bir süre sonra kenarlarına birkaç şey karalanmış olan büyük babamın kilise takvimini sakladım. Aziz Joachim ve Aziz Anna'nın günlerinin karşısına parlak kırmızı mürekkeple ve dik harflerle iyilikleri sayesinde dertlerinden kurtuldular yazılmıştı. Dert sözcüğünü anımsıyorum. Yaşamlarında başarıya ulaşamamış oğullarına bakma telaşıyla tefecilik yapmış ve işi sağlama almak için rehin eşya almaya başlamıştı. Birisi onu ihbar etti ve bir gece polisler evi aramaya geldiler. Korkunç bir şeydi bu ama sonunda her şey tatlıya bağlandı. Büyük babam şafak sökünceye dek dua etti ve sabahleyin ben onu izlerken takvime bunları yazdı. Akşam yemeğinden önce benimle birlikte memurlar kitabını, dua kitabını ya da Efrem Asiri'nin dualar ve ilahiler kitabını okurdu. Yemekten sonra yeniden duaya başlar ve akşamın sessizliğinde duyduğu pişmanlığı dile getiren kederli sesi çınlardı odalarda. Sana ne sunabilirim, ne verebilirim ey her şeyin sahibi ölümsüz kral? Düşüncelerimizin kötüye kaymasını önle. Tanrım beni düşmanlarımdan koru. Ağlamama ve ölüm saatimi anımsamama izin ver. Büyük annem sık sık şöyle derdi. Hiç böyle yorgun hissetmemiştim kendimi. Uyumadan önce dua edemeyecek kadar yorgunum. Büyük babam beni kiliseye götürürdü. Cumartesi günleri akşam ilahilerine, tatil günleri de gece geç saatlere dek süren ayinlere giderdik. Kilisede bile insanların hangi tanrıya dua ettiklerini anlardım. Papaz ve zangoç gibi dua edenler büyük babamın tanrısına taparlardı. Ama koro büyük anneminkinden her zaman övgüyle söz ederdi. Beni şaşırtan ve bölünmüş kişiliğimi rahatsız eden iki tanrı arasındaki bu çocukça ayrımı ancak kaba çizgileriyle açıklayabiliyordum. Ama büyük babamın tanrısı bende korku ve düşmanca duygular uyandırmıştı. Kimseyi sevmiyor, her şeyi çatık kaşlarıyla izliyor ve en önemlisi de insanların yalnızca kötü, şeytanca ve günahkar yanlarını görüyordu. İnsanlara güvenmediği açıktı. Sürekli olarak onların pişman olmasını bekliyor, insanları cezalandırmaktan hoşlanıyordu. Bugünlerde Tanrı konusundaki düşüncelerim ve duygularım ruhumun temel besini, yaşamdaki en güzel şeydi ve öteki bütün izlenimlerim hainlikleri ve kötülükleriyle beni yalnızca isyan ettiriyor, içimi nefret ve kederle dolduruyordu. Tüm çevremdekilerin en iyisi ve en parlağı Tanrı'ydı. Kuşkusuz bu büyük annemin tanrısı. Yaşayan her şeyin en yakın dostuydu. Doğal olarak büyük babamın neden Tanrı'yı iyi olarak görmediği sorusu beni hiç rahatsız etmiyordu. Sokakta oynamama izin verilmiyordu. Çünkü sokak beni çok heyecanlandırıyordu. Üstümdeki etkisi beni neredeyse sarhoş ediyor. Ne zaman dışarıya çıksam bütün yaramazlıklar ve huzursuzluklar benim üstüme atılıyordu. Fazla arkadaşım yoktu ve komşuların çocukları bana düşmanca davranıyorlardı. Bana kaşirin denmesinden hiç hoşlanmıyordum ve onlar da bu adı inadına daha çok kullanıyorlardı. İşte ihtiyar cimri kaşirinin oğlu geliyor. Bir yumruk indirin kafasına. Ve savaş başlardı. Yaşıma göre oldukça güçlü ve çevik bir kavgacıydım. Düşmanların da bunun farkına varıyor ve her zaman grup halinde saldırıyorlardı. Her şeye karşın sokakta yenik düşüyor ve eve çoğunlukla kanayan bir burun, patlak dudaklar, yaralı bir yüz, parça parça olmuş giysilerle toz toprak içinde dönüyordum. Büyük annem beni dehşetle karşılıyor ve sevgi dolu bir sesle ''Ne, yine mi kavga ettim kas kafalı? Kendini savunmak için ne söyleyeceksin bakalım? Nereden başlayacağımı bilemiyorum.'' derdi. Yüzümü yıkar, yaraların üstüne gazlı bez, bakır para koyar ya da yüzümü iyice ovup sildikten sonra azarlardı. ''Neden hep dövüşüyorsun? Evde çok sessizsin ama sokağa çıkar çıkmaz farklı bir insan oluveriyorsun. Utanmalısın. Büyük babana seni sokağa bırakmamasını söyleyeceğim.'' Büyük babam yaralarımı görür ama bana asla bağırmaz, yalnızca içini çekerek mırıldanırdı. ''Yine madalya mı aldın? Benim kahraman savaşçım. Bir daha sokağa çıkmaya kalkma. Anlaşıldı mı?'' Sakin olduğu zaman sokağın benim için hiçbir çekiciliği yoktu. Ama çocukların kahkahalarını, yaptıklarını, gürültüyü işitince büyük babamın sözünü dinlemezdim. Birkaç yara ve sıyrık beni üzmüyordu. Ama sokak oyunlarının vahşiliği beni her zaman sarsıyordu. Daha yeni yeni alışmaya başladığım ve beni umutsuzluğa sürükleyen bir vahşilikti bu. Çocukların horoz ya da köpekleri dövüştürmelerini, kedilere işkence etmelerini, Yahudilerin keçilerini kovalamalarını ya da sarhoş dilencilerle, özellikle cepteki ölüm diye çağrılan dindar meczup İgoş ile alay etmelerini görmeye katlanamazdım. İgoş, kalın koyun derisinden bir gocuk giyen, kemikli, tozlu gibi duran yüzünde gür sakalı olan, uzun boylu, kara kuru bir adamdı. İki büklüm bir halde iki yana sallanarak ve ayağının altındaki toprağa sessizce bakarak sokakları dolaşırdı. Küçük hüzünlü gözleri ve demirden dökülmüş bir maskeyi andıran yüzü ile bende korkulu bir saygı uyandırırdı. Bu adamın çok önemli bir işle uğraştığını, bir şeyler aradığını ve rahatsız edilmemesi gerektiğini düşünürdüm. Çocuklar onun arkasından koşar, kambur sırtına taş atarlardı. Uzun bir süre sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi davranır, acı çektiğini hiç belli etmezdi. Sonra birden ölü gibi olduğu yerde kala kalır, başını arkaya atar, sinirli bir hareketle tüylü şapkasını düzeltir ve sanki uykudan yeni kalkmış gibi çevresine bakırırdı. İgoş, cepteki ölüm. İgoş, nereye gidiyorsun? Bak, cebinde ölüm var. Elini cebine atar, sonra hızla yere eğilip bir taş, küçük bir tahta parçası ya da bir parça toprak alır ve fısıltı halinde küfürler savurarak uzun koluyla elindekini beceriksizce fırlatırdı. Ne zaman küfretse hep aynı üç pis sözcüğü kullanırdı. Oysa çocukların küfür hazinesi onunkiyle kıyaslanamayacak ölçüde zengindi. Kimi zaman umutsuzca kovalardı onları. Uzun paltosu bacaklarına dolanır, dizlerinin üstüne düşer ve iki kara çırpıyı andıran kollarına dayanarak ayağa kalkardı. Çocuklar dört bir yandan ona taş atarlar, daha gözü pek olanlar ise yanına yaklaşıp bir avuç tozu başından aşağı boşaltıp kaçarlardı. Sokakta izlenebilecek daha üzücü bir başka olay da işçi başı Grigori Ivanoviç'ti. Gözleri hemen hemen hiç görmezdi ve uzun boyu, sessiz, yakışıklı görünümüyle dillenir dururdu. Onu kolundan tutarak gezdiren gri saçlı, yaşlı kadın her pencerenin önünde durur ve gözleri sürekli olarak yiyecek bir şeyler ararken cırtlak sesiyle "İsa aşkı için bu zavallı kör dilenciye yardım edin" derdi. Grigori asla konuşmazdı. Küçük siyah gözlüklerinin ardından dosdoğru evlerin duvarlarına, pencerelere ya da geçenlere bakar, boyalı eliyle sakalını sıvazlardı. Dudakları her zaman sıkı sıkıya kapalıydı. Onu sık sık izlerdim ama bu sıkıca kapalı dudakların arasından tek bir sözcüğün bile çıktığını hiç işitmedim. Bu bana her şeyden daha alıcı geliyordu. Yanına yaklaşmayı göze alamıyor, ne zaman onu görsem doğruca eve koşup büyük anneme "Grigori geliyor" diyordum. "Ne oluyor?" derdi sinirli, acı dolu bir sesle. "Arkasından koş da ona bunu ver." İnatla ve öfkeyle gitmek istemediğimi söylerdim. O zaman kendi gider ve kaldırımın üstünde onunla uzun bir süre konuşurdu. Grigori güler, başını sallar ama tek heceli sözcüklerle ancak bir iki laf ederdi. Kimi zaman büyükannem onu mutfağa alır, çay ve yiyecek bir şeyler verirdi. Bir gün Grigori'nin nerede olduğunu sordum. Büyükannem beni çağırdı ama ben kaçıp odunların arkasına saklandım. Ona yakın olmaya dayanamıyor, onun yanında büyük bir utanç duyuyordum. Onu kapıdan çıkardıktan sonra büyükannem sessizce avlunun çevresinde dolaştı, başını eğip sessizce ağladı. Yanına gidip elini tuttum. "Ne oluyor, neden kaçıyorsun ondan?" diye sordu yumuşak bir sesle. "Seni seviyor, iyi bir adam o." "Neden büyük babam ona yiyecek bir şey vermiyor?" diye sordum. "Büyük baban mı?" Durdu, beni göğsüne bastırdı ve sanki bir peygambermiş gibi fısıldadı. "Sana söylediklerimi unutma. Bu adama böyle davrandığımız için Tanrı bizi çok kötü cezalandıracak. Evet, çok kötü cezalandıracak." Yanılmıyordu. 10 yıl sonra büyükannem sonsuz uykusuna daldığında, büyük babam beş parasız ve çılgın bir durumda sokaklarda dolaşacak ve kendini acındırarak pencerelerin önünden geçerken "Bir lokma ekmek verin, bütün istediğim bu, ah ne insanlar" diye dilenecekti. Eski büyük babadan geriye yalnız bu acı, insanı rahatsız eden, kederli, ah bu insanlar sözü kalacaktı. İgoş ve Grigor Ivanoviç'ten başka bir de görünüşü sokaktan kaçmama neden olan ahlaksız yaşlı kadın Veronika vardı. Pazar günleri iri yarı vücuduyla sefil ve sarhoş bir durumda ortaya çıkardı. Özel bir yürüyüş biçimi vardı. Sanki ayaklarını kımıldatmıyor, hatta yere bile basmıyor, kaba şarkılar söyleyerek bir fırtına bulutu gibi sürüklenip gidiyordu. Onunla karşılaşan herkes kapıların ardına ya da bir köşeye saklanıyor ya da bir dükkana giriyordu. Tam anlamıyla sokakları silip süpürüyordu. Yüzü mosmor bir top gibi şişti ve iri gri gözlerinin bakışında ürkütücü bir alay vardı. Arada bir ulur ve bağırırdı. ''Benim küçük çocuklarım neredesiniz?'' Büyük anneye ne demek istediğini sordum. Bu seni ilgilendirmez yanıtını verdi asık bir yüzle ama yine de anlattı. Bu kadının bir kocası vardı, Voronov. Memurdu ve yükselmek istiyordu. Bu nedenle karısını amirine sattı. O da aldı kadını uzaklara götürdü ve kadın tam 2 yıl görünmedi. Döndüğünde çocuklarının bir kızı bir de oğlu vardı. İkisi de ölmüş, kocası devletin parasıyla kumar oynamış ve hapse atılmıştı. Böylece o da dertlerini unutmak için kendini içkiye verdi ve sefil bir yaşam sürmeye başladı. Her pazar polis onu yakalar. Hayır, evde oturmak sokağa çıkmaktan çok daha iyiydi. Özellikle akşam yemeklerinden sonra büyük babam Yakov dayının dükkanına gittiğinde büyük annemin pencerenin kıyısında oturup bana ilginç öyküler anlatması ve babamdan söz etmesi çok hoşuma gidiyordu. Kedinin elinden kurtardığı sığırcık kuşunun kırık kanadını kesti ve yerine ustalıkla bir tahta parçası koydu. Yara iyileşip kuş kendine geldikten sonra ona konuşmasını öğretti. Tam bir saat boyunca pencerenin yanında asılı duran kafesin önünde durur ve derin bir sesle o akıllı kömür karası yara tığa gerçekten kocaman enfes bir kuştu şu sözleri yineledi. ''Hadi söyle bakalım minik kuş biraz yulaf istiyor.'' Sığırcık kuşu parlak, yuvarlak, gülünç gözlerini ona çevirir, gagasını kafesin döşemesine vurur ve bir asma kuşu gibi ıslık çalar, neşeli bir bülbül taklidi yapar, kedi gibi miyavlamaya, köpek gibi havlamaya çalışırdı. Ama insan sesi çıkarmayı asla beceremezdi. ''Bu kadar saçmalık yeter'' derdi büyük annem ciddi ciddi. ''Hadi minik kuş biraz yulaf istiyor'' de. Siyah tüylü maymun büyük annemin söylediklerine az çok benzeyen, insanı sağır edecek tiz bir ses çıkartır, büyük annem de şen bir kahkaha atarak ona parmağıyla biraz darıverirdi. ''Ben seni bilirim, seni becerikli ihtiyar şeytan. Beceremiyormuş gibi yapıyorsun ama istersen becerebileceğini biliyorum.'' Ve sonunda kuşa konuşmasını öğretti. Kısa bir süre sonra kuş oldukça anlaşılır bir biçimde yulaf istiyor, büyük babamı gördüğünde de merhabayı andırır bir şeyler mırıldanıyordu. Önceleri büyük babamın odasında duruyordu ama çok geçmeden onu taklit etmesini öğrendiği için bizim çatı katına çıktı. Büyük babam duasını eder, her sözcüğü kendine özgü biçimde tek tek telaffuz eder, kuş da sarı gagasını kafesin parmaklıklarının arasından çıkartıp sen diye fısıldardı. Bu büyük babamı çok rahatsız ediyordu. Bir gün duanın tam ortasında durdu, ayağını sertçe yere vurarak çılgınca bağırdı. ''Bu şeytanı buradan çıkartın yoksa geberteceğim.'' Bizim evde olanların çoğu ilginç ve eğlendiriciydi. Ama kim zaman dayanılmaz bir kederin içimiz ezdiğini duyuyordum. Sanki içim çok ağır bir şeyle doldurulmuştu ve uzun bir süre hiçbir şey işitmeden, görmeden, hiçbir şey duymadan, kör ve yaralı bir biçimde derin ve karanlık bir çukurun dibinde yaşadım. 8. Bölüm. Büyük babam hiç beklenmedik bir şekilde evi vergi memuruna satıp Kanatnaya sokağında yeni bir ev satın aldı. Kaldırımsız, üstünde otlar bitmiş, temiz ve sessiz olan bu sokak tarlalara açılıyordu ve küçük parlak renkli evlerle çevriliydi. Yeni ev eskisinden çok daha güzel ve daha sevimliydi. Ön yüzü sıcak, insanı dinlendiren bir çilek kırmızısına boyanmıştı. Alt katın üst penceresindeki açık mavi pancurlar ile tavanın arasındaki pencerenin kafesi pırıl pırıldı. Çatının sol tarafı bir kara ağaç ile bir ıhlamur ağacının sık yaprakları ile iyice örtülmüştü. Avluda ve bahçede saklambaç oynamak için özellikle yapılmış gibi duran birçok rahat küçük kuytu köşe vardı. Bahçe çok güzeldi pek büyük değildi. Enfes bir vahşilikti. Bir köşede tıpkı bir oyuncak gibi bir hamam vardı. Başka bir köşede ise otların doldurduğu büyük, oldukça derin bir çukur. Yanmış olan eski hamamın kalıntıları otların arasından görünüyordu. Bahçe, solda Albay Ovsyannikov'un ahırları, sağda ise Betlenklerin çiftliklerinin eklentileriyle çevriliydi. Aşağı uçta ise bir mandıranın sahibi olan Petrovna'nın topraklarıyla bitişikti. Şişman, oldukça güzel, gürültülü, çan gibi bir vücuda sahip bir kadındı Petrovna. Karanlık ve harap bir durumda olan küçük evi toprağa gömülmüş, her yanını yosunlar sarmıştı. İki penceresi hendek ve derelerin biçimsizleştirdiği tarlalara sevecenlikle bakıyordu. Uzakta ormanın kocaman, yoğun mavi kütlesi görünüyordu. Bütün gün boyunca askerler tarlalarda koşuşup duruyorlardı. Süngüleri sonbahar güneşinin eğik ışıkları altında şimşek gibi parıldıyordu. Tüm ev daha önce hiç görmediğim insanlarla doluydu. Ön tarafta Tatar bir askerle yüz yuvarlak küçük karısı oturmaktaydı. Kadın sabahtan akşama dek bağırır, kahkaha atar ve süslü gitarını çalardı. Tiz, cırtlak sesiyle hep aynı şarkıyı söylerdi. Yalnız bir kişiyi sevmemek ama aramak başka birini, hem de onu bulmaya çalışmak ve büyük bir ödül bekliyor seni. Biricik gerçek yolda. Ah tatlı ödül. Bir top gibi yüz yuvarlak olan asker de pencerenin kıyısına oturur, morarmış yanaklarını şişirir, durmadan kırptığı kahverengi gözleriyle şaşı şaşı bakar ve garip havlarcasına öhö öhö diye bir öksürükle hiç durmadan piposunu tüttürürdü. Dükkanın ve ahırların üstündeki sıcak odada iki arabacı, Pyort amca diye çağrılan ufak tefek orta yaşlı bir adamla pirinç bir tablayı andıran yüzüyle iri yapılı aptal yeğeni Sutyopa kalırdı. Bir de uzun boylu asık suratlı Tatar çavuşu Valey vardı. Bunların hepsi her açıdan yabancı yeni insanlardı. Ama bütün dikkatleri üstüne çeken kiracı bu iyi, arka tarafta mutfağın bitişindeki odayı tutmuştu. Upuzun bir odaydı bu. Bahçeye ve avluya bakan pencereleri vardı. Beyaz yüzlü, siyah, çatallı sakallı, ince, kambur bir adamdı. Gözleri iyilik doluydu ve gözlük takıyordu. Fazla konuşmaz, düşüncelerini kendine saklardı. Ve ne zaman yemeğe ya da çaya çağrılsa hep "tam işim vardı" karşılığını verirdi.